New South Wales İşçi Partisi'nin Bob Carr liderliğinde aldığı bu karar uzun bir süre tartışılacak gibi görülüyor. Daha şimdiden gazetelerde hem bu konuda yazılar yazıldı hem de okuyuculardan mektuplar geldi. Biz de hem bu konuyu hem de dün Melbourne'de Filistinlilere destek vermek için yapılan yürüyüş konusunu görüşmek üzere Kazım Ateş'i aradık. İlk önce pazartesi günü öğleden sonra Melbourne'de düzenlenen yürüyüşle ilgili bize bilgi verin. Neydi amacı, amacına ulaştı mı?
Tabii yapılan miting Filistin'deki ve hatta işte İsrail'in işgal etmiş olduğu topraklarda yaşayan insanlarla dayanışma halinde olduğumuz, onlara manevi bir destek verdiğimizi, bu arada tabii İsrail'in de uluslararası anlaşmalara, Birleşmiş Milletler'in 40 yıl önce almış olduğu kararlara doğru adım atmasında, kabul etmesinde, uymasında çağrılarda bulundu.
Kaç kişi katıldı? Ne gibi bir sonuç alındı?
Mitinge 1000-1500 kadar insan katıldı. Tabii bunun içerisinde her renkten, her milletten, her ırktan, etnik gruptan insanlar vardı. Belki katılanların üçte biri Orta Doğulu ya da Müslüman olmayan Avustralyalılardan oluşturmaktaydı. Aralarında sosyalistler de vardı. İnsan hakları savunucuları vardı. Çok değişik bir şemsiye altında insanlar toplanmıştı. Ve orada yapmak istenen, yapabileceğimiz demokratik hakları kullanarak bu konudaki kaygılarımızı, itirazlarımızı ve de tavsiyelerimizi dile getirmiş olduk. Tabii insanlar bu mesajlarla evine dönmüş oldu.
Peki siyasilere herhangi bir mektup, bir bildiri yazıldı mı?
Onlara bir açıklamada bulundu tabii. Yani Avustralya hükümetinin Filistin'deki olanlara 40-50-60 yıldır adeta gözü kapalı olarak bir siyaset gütmektedir. Tek taraflı bir siyaset gütmektedir. Tabii İsrail bugüne kadar arkasında çok büyük güçlerin bulunduğu bir avantajdan öteden bir yararlanmaktadır. Avrupa Birliği İsrail'i destekliyor, Amerika her halükarda İsrail'i destekliyor. İsrail'in aleyhinde alınacak herhangi bir kararı Amerika otomatik olarak veto ediyor Birleşmiş Milletler'de. Yani bu siyasetler gözden geçirilmeli ve tek taraflı değil, iki taraf hakkını gözeterek politikalar bitmek lazım geldiği konusunda çağrılarda bulunuldu mitingde.
İki taraflı dediniz. Nitekim eski New South Wales Başbakanı Bob Carr da öyle diyor. İki devletli çözüm için Filistin'i kabul edelim dedi ve New South Wales Kongresi bunu kabul etti. Zaten evet. Avustralya'daki İşçi Partisi delegelerinin çoğu diğer eyaletlerde kabul ediyormuş. Bu bir tek Victoria'da kabul edilmemiş. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Ya şimdi İsrail kurulduğundan bu yana, yani 1948 yılından beri işte 70 yıl kadar bir zaman geçti. 70 yıldır dünyanın büyük güçleri tek taraflı olarak bir politika güttüler İsrail'de. Bu gösterdi ki bu tek taraflı politika bir işe yaramadı. Yani bu değişmesi lazımdı. Değişebilmesi için de orada sadece bir millet değil iki milletin bulunduğunu kabul ederek önce bir çözüme doğru gitmek lazım diye düşünüyorum. Çözüm yani orada iki değişik insanlığın ve grubun yaşadığını kabul etmekle gelebilir.
Peki New South Wales'in aldığı bu kararı ileride İşçi Partisi sizce federal düzeyde kabul edebilir mi?
Tabii ki her şey kolay olmuyor. Bu bir sürece bağlı olarak mücadele ve görüşmeler, çalışmalar devam ettiği müddetçe erişebilmeyecek herhangi bir hedefte yoktur. Bugün bir eyalet, yarın bir başka eyalet, ondan sonra bir bakmışsınız tar topu gibi büyümüş, ondan sonra bir neticeye doğru ulaşmış olabilir. Ortada zaten kanayan bir yara var ve yeni bir şey değil. Filistin'de barışı görmemiş hiçbir kimse kalmadı.
Barışlı yılları görmüş hiç kimse kalmadı demek istiyorsunuz sanırım.
Barışlı yılları, onu demek istiyorum. Yani onu yaşamış hiçbir kimse yok. Ve barışın ne olduğunu bile bilmiyorlar. Neredeyse barış diye bir şeyin varlığına da inanmıyorlar. o hale gelmiş. Ben çok yani Filistin'den gelmiş Türkiye'deki ziyaretlerimdeki konferanslarda veya da fuarlara katıldığımda Filistin'den böyle delegeler gelirdi, iş adamları gelirlerdi. Anlatırlardı ve yani çok yakından biliyorum ki 1992 yılında kendim de gittim Filistin'e. Çok zor şartlar altında girdim, zor şartlar altında çıktım oradan.
Peki niye gittiniz o kadar zorluk varken?
Ya ben hep merak ediyordum. Hani o tarih, bir kere tarihi çok seviyorum. Tarihi mekanlardan olan, zengin olan ülkelerden bir tanesi de Filistin. Bu meyanda hani ben Mısır, Yunanistan, İtalya gibi ülkelerle gezmiştim ama oraya da ufak yaşından beri öyle bir hevesim vardı. O nedenle gideyim dedim ama uçak 2 saat benim yüzümden gecikti.
Neden?
Bir Türk, bir Müslüman Filistin'de ne işi olabilir diye 2 saat Mossad'ın orada sorguya çektim. Ve kendimi çıkarken 2 saat sorguladılar. Hani girerken,
hadi, girerken neyse. Hadi neyse evet. Neler sordular? Şimdi, niye sordular?
Nerede kaldın? Ne kadar para harcadın? Ne aldın? Kimlerle görüştün? Niye görüştün? Kiminle konuştun? Nereleri ziyaret ettin? Nerede kaldın? Nerelerde yedin? Gibi soruları bir de tekrar tekrar soruyorlar ki hani bir şey yapacak mısınız? Yalana başvuracak mısınız diye. Havalanında çıkışta böyle uzun uzun masalalar var. Masalar var. Sadece bana yapmıyorlar. Birçok insana yapıyorlar. Hatta benim yanımda boylu poslu iri bir Amerikalı vardı. Aksanından anladım. Adam öyle bir sinirlendi sorulardan ki yani böyle adam çileden çıktı. Bir daha bu ülkeye gelene de falan. Bu da Amerikalı. Amerikalının o halini görünce dedim herhalde Türk Müslüman kökenli birisine bu kadar soru sormak normal diye düşündüm.
Ama niye soruyorlardı? Neydi amaç? Neden ben böylesine sıkı bir kontrol?
Ben bu soruyu en sonunda her kişiye bir kişi görevlendiriyorlar. Ve böyle genç bir bayandı. İsrailli polis ya da askeri. En sonunda hem soruyorlar hem de valizini böyle mercekle arıyorlar her şeyi. Hatta fotoğraf makinenizin dahi filmini çekiyorlar. Ve dedim ki ya bakın dedim yani herkes bu eziyeti çekiyor. Hadi biz gidiyoruz ülkenizden. Yani bunu niye yapıyorsunuz? Bu ülkeye bu kimse 92 yılı bu. Ki ben gitmezden 2 gün önce Cezayir Cumhurbaşkanı suikastına uğramıştı. Yani bir gerginlik vardı ortalıkta falan. Niye yapıyorsunuz bunu dedim. Yani bu kadar hani güvenlik iyi de her ülkede var ama sizdeki hiçbir yerde görmedim dedim. Kızcağız dedi ki ziyaretçilerimize ve yolcularımıza ne kadar önem verdiğimizin göstericidir bu dedi ve beni susturdu. Yani demek ki herkes soruyor.
O kız siyasetçi olmalıymış.
Öyle bir soru sordu. Ben de içimden hani doğru yani demek ki bir şeyler biliyorlar ve bu soruları soruyorlar falan. Evet. Diye sordum. Aşırı bir tedbir alıyorlar. Aha. Haklı ve de haksız olan her ülkenin. Mesela Avustralya'nın da quarantine aynen bu şekilde. Quarantine soruları aynen bu şekilde. Dünyanın başka hiçbir yerinde yok mesela. Hı-hı. Neyse yani böyle peki, bir şey.
Böyle bir şey oluyordu. Peki 25 yıl önce, 25 yıldan da fazla bir zaman geçmiş. Siz neler gözlemlediniz bu Filistin ziyaretinde o zaman? Bilmeyen benim için ve diğer dinleyiciler için biraz açıklar mısınız?
Ben Tel Aviv'den sonra çıktım bir otobüsle 80 kilometre ötede olan Kudüs şehrine gittim. Tabii en fazla orayı merak ediyordum. Mescid-i Aksa'yı vesaire. Orada tabii Türk izleri de var. Osmanlılar zamanından mimari binalar var. Türklerin yaptığı çok şeyler var falan. Orada kaldım 3 gün falan. Zaten gezim de o kadardı 3 gün. Orada bir sessizlik vardı. Turizm fazla yoktu. Pek fazla turist yoktu. Benim gittiğimde durum çok fena değildi.
Peki söyleşiyi bitirirken barışı görecek mi sizin o bahsettiğiniz Filistinliler ve İsrailli çocuklar da bir gün? Yakın mı dersiniz?
Ben tabii her zaman ümitli olan bir insanım. Elbette muhakkak. Bu Filistin'e barışın gelmesi şart. Dünya bunu yapmak zorunda. Bir şekilde bunu sağlamak zorunda. Büyük devletlerin, güçlü devletlerin Filistin'i tanıyıp iki devlet, iki millet olarak tanıma noktasına gelmek zorundalar ki oraya barış gelsin. Aksi takdirde dünyada Filistin'e barış gelmezse barışa olan inanç gittikçe zayıflayacaktır. İnsanlar barışın gelebileceğine inanmamaya başlayacaklardır. O nedenle aklı başındaki, aklı selim olan insanların bu noktada New South Wales İşçi Partisi'nin aldığı karar gibi meseleye iki taraftan bakma politikasını gütme noktasına gelmek zorunda.
Kazım Ateş'le yaptığımız söyleşiyi dinlediniz.